6. ayrım, otel. Arthur Hailey, sayfa 55. Genç zenci kapıyı açınca meraklıların soru yağmuru içeri doldu. Bir an için Peter uykularından uyanan müşterilerin dışarıda toplaştıklarını unutmuştu. Royce'un sakin ve inandırıcı cevaplarını sonra da seslerin kaybolduğunu işitti. Marsha gözleri kapalı mırıldandı. ''Kim olduğunuzu bana söylemediniz?'' ''Özür dilerim, söylemem gerekirdi.'' Kıza adını verdi ve otelle olan ilgisini anlattı. Marsha cevap vermeden dinledi. Kendisine söylenilenlerin farkındaydı. Ama genellikle de inandırıcı ve sakin sesin üstünden kolayca kayıp gitmesine göz yumuyordu. Bir süre sonra da gözleri hala kapalı, düşünceleri uykulu uykulu uzaklara kaymaya başladı. Aloysius Royce'un geri dönüşünü, yataktan kaldırarak kendisine bir gecelik giydirmeleri, çabuk ve yavaşça sessiz bir koridordan geçirilişini uzaktan uzağa fark etti. Bir asansörle indikten sonra gene bir koridor geçmişler, tekrar bir yatağa bırakılmıştı. Bu kez sakin sakin yatıyordu. İnandırıcı ses kızcağız bitmiş gibi dedi. Bir yerlerden akan su sesi geliyordu. Bir ses kendisine banyonun hazır olduğunu söylüyordu. Banyoya gidecek kadar kendine geldikten sonra içeri girerek arkasından kapıyı kilitledi. Banyoda özenle yerleştirilmiş pijamalar vardı. Daha sonra Marsha pijamayı sırtına geçirdi. Üstündeki giysi lacivert bir erkek pijamasıydı. Üstelik de vücuduna bol gelmişti. Pijamanın kolları ellerini kaplıyordu. Paçalarını sıvasa da takılıp düşmeden yürümek çok güçtü. Dışarı çıktı, birilerinin eli kızın yatağa yatmasına yardım etti. Kız canlandırıcı temiz keten çarşaflara sokulurken Peter McDermott'un sakin ve insana rahatlık veren sesini bir kez daha duydu. Marsha sesten de sesin sahibinden de hoşlandığını düşündü. ''Miss Prescott, Royce ve ben şimdi gidiyoruz. Bu odanın kapısı kendi kendine kilitlenen türdendir. Anahtar da yatağınızın yanında duruyor. Kimse sizi rahatsız etmez.''
''Teşekkür ederim.'' Sonra uykulu uykulu sordu. ''Bunlar kimin pijamaları?''
''Benim. Büyük geldiği için de çok özür dilerim.''
Başını sallamaya çalıştı ama yorgundu. ''Fark etmez. İyi.''
Pijamanın genç adama ait olmasından memnundu. Hiç olmazsa bir şeyin kendisine sarılmasından doğan rahatlatıcı duyguyu hissediyordu ya. Yavaşça "iyi" diye tekrarladı. Bu onun uyanıkken söylediği son söz oldu.
8. Bölüm. Peter 5. katta tek başına asansör bekliyordu. Aloysius Royce 15. kattaki otel sahibinin özel dairesine bitişik odasına servis asansörüyle çıkmıştı bile. Peter çok dolu ve olaylı bir gece geçirdiklerini düşündü. Gece tatsız olaylardan da payını almıştı. Bunlar büyük bir otel için az rastlanan olaylardan değildi. Üstelik de otel işçilerinin görmeye alışkın oldukları yaşamın bir parçasını genellikle gözler önünde seriyordu. Asansör gelince asansörcüye "giriş salonu lütfen" dedi. Kendi kendine Christie'nin birinci asma katta bekleyeceğini hatırlatıyordu. Nasılsa birinci kattaki işi sadece birkaç dakika sürerdi. Asansör kapıları kapalı olduğu halde hala aşağı inmeye başlamadıklarına sabırsızlıkla dikkat etti. Her gece çalışan işçilerden biri olan asansörcü kontrol tokmağını ileri geri hareket ettiriyordu. Peter sordu. ''Kapıların iyice kapalı olduğundan emin misin?''
''Evet beyim, kapılar iyice kapalı. Mesele orada değil, bağlantılarda. Ya burada ya da tepede bir bozukluk var sanıyorum.''
Adam asansör mekanizmasının bulunduğu dama doğru başıyla işaret ettikten sonra sözlerine devam etti.
''Son zamanlarda başımıza epeyce dert açtı. Evvelki gün baş mühendis herhalde oralara bir bakmıştır.''
Kolu sertçe hareket ettirdi, şöyle bir çektikten sonra mekanizma işledi ve asansör aşağı inmeye başladı.
''Bu hangi asansör?''
''4 numaralı.''
Peter bunu kafasına iyice yerleştirdikten sonra baş mühendise bozukluğun ne olduğunu sormaya karar verdi. Asansörle inerken giriş salonundaki saat aşağı yukarı yarımı geçiyordu. Bu saatlerde hep olduğu gibi giriş salonunun içinde ve çevresindeki geliş gidiş hafiflemişti. Ama görünürde hala birkaç kişi dolaşıyordu. Yakındaki mor salondan gelen müzik seslerine bakılırsa akşam yemeğinden sonra dans faslı almış yürümüştü. Peter sağa dönerek resepsiyona doğru yollandı. Birkaç adım ya atmış ya da atmamıştı ki şişman birinin ördek gibi sağa sola sallanarak kendisine yaklaştığını gördü. Bu daha önce arayıp bulamadıkları otelin baş dedektifi Ogilvy'di. Adam yıllar önce New Orleans polis örgütünde rütbesiz olarak çalışmış. Eski polis memurunun çifte gerdanlı suratı büyük bir dikkatle anlamsızlaştırılmıştı. Ama bir domuzunkine benzeyen gözleri çevresindeki görüntüyü tartmak istercesine yana kayıp duruyordu. Her zamanki gibi peşinden pis bir puro kokusu geliyordu. Ceketinin üst cebinde de ateşlenmemiş torpidolara benzeyen şişman yaprak sigaraları sıralanmıştı. "Ogilvy, beni aradığınızı duydum," dedi. Cümleyi çok düz ve umursamaz bir ses tonuyla söylemişti. Peter daha önce olduğu gibi gene kızmaya başladığını hissetti. "Hiç kuşkusuz seni arıyordum. Hangi cehennemdeydin?"
"Görevimi yapıyordum Mr. McDermott."
Bu kadar kocaman bir adam için şaşırtıcı şekilde acayip bir sesi vardı.
"Bilmek isterseniz söyleyeyim. Burada çıkan bir olayı polis merkezine bildiriyorum. Bugün bagaj odasından bir bavul çalındı."
Polis merkeziymiş. Hangi odada poker oynanıyordu? Adamın bir domuzunkine benzeyen gözleri karşısındakine çok gücenmişçesine öfkeli öfkeli bakıyordu.
"Eğer böyle düşünüyorsanız çevrede bir kontrol yapmamız gerekir ya da belki Trent'le konuşmalısınız."
Peter vazgeçmiş gibi başını salladı. Boşuna vakit geçirmekten başka şey olmayacaktı. Biliyordu. Nerede olduğunu kuşkusuz gayet iyi ayarlamıştı. Merkezdeki arkadaşları da adamı doğrulayacaklardı. Hem sonra Warren Trent Ogilvy'ye cephe almazdı. Çünkü dedektif Sam Gregory de otel sahibi kadar eskiydi. Bazıları şişko dedektifin bir iki cesedin nerede gömülü olduğunu bildiği için Warren Trent üzerinde böylesine etkili olduğunu söylerdi. Ama nedeni ne olursa olsun Ogilvy'yi kimse yerinden sarsamazdı. Peter, birkaç acele işi kaçırdım gibime geliyor ama hepsinin çaresine bakıldı dedi. Genç adam Ogilvy'nin bulunmaması belki de daha iyi oldu diye düşünüyordu. Dedektif kuşkusuz Albert Wells'in geçirdiği krizi Kristin gibi beceriklilikle halledemeyecekti. Bu arada Marsha Prescott'u da taktik ve anlayışla idare edemezdi. Ogilvy'yi aklından çıkarmaya karar veren Peter, kısa baş işaretiyle adamı selamladıktan sonra resepsiyona yürüdü. Daha önce telefon ettiği gece memuru masanın başındaydı. Peter yatıştırıcılıkla adama yaklaşmayı denedi tatlılıkla.
"14. kattaki sorunu halletmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Mr. Wells 1410'a rahatça yerleşti. Doktor Aarons hasta bakıcı tutma işiyle ilgileniyor. Baş mühendis de oksijen getirdi."
Memurun yüzü Peter yaklaşırken donuklaşmıştı. Şimdi gevşedi. "Böylesine ciddi bir durum olduğunu sanmamıştım."
"Gelip geçici bir şeydi herhalde. Onun için o odaya nakledilmesinden o kadar kaygılandım."
Memur başını uysallıkla olumlu anlamda salladı. "Bu durumda soruşturma işinin peşini bırakmayacağım, bundan emin olabilirsiniz." 11. katta da can sıkıcı bir olay çıktı. 1126-1127'de kim kalıyor söyler misin?" Memur baş parmağıyla kayıt defterinin sayfalarını çevirdi ve sonunda bir kart çıkardı. "Bay Stanley Dixon kalıyor."
"Dixon ha?"
Bu Marsha'nın yanından ayrıldıktan sonra yaptıkları kısa bir konuşma sırasında Aloysius Royce'un kendisine söylediği iki addan biriydi. "Otomobil tüccarının oğlu, çocuğun babası Bay Dixon çokluk otele gelir." Peter başını olumlu anlamda salladı. "Teşekkür ederim, onu kayıtları silinenlerin listesine yazın. Vezneler de postayla faturayı göndersin."
Birden aklına bir şey geldi. Yok yok, faturayı yarın bana gönder. Bir de mektup yazacağım. Neler olduğunu ortaya çıkardıktan sonra zarar ziyan da isteyeceğiz.
Peki Bay McDermott.
Gece memurunun davranışlarındaki değişiklik dikkati çekecek şekildeydi.
Vesadara dediklerinizi aynen söylerim. Anladığım kadarıyla daire şimdi boşaldı, öyle mi?
Evet, Marshall'ın 555'te olduğunu duyurmanın hiçbir gereği yok diye düşündü. Belki sabah erkenden kimse farkına varmadan sıvışabilirdi. Bu düşünce Price Scott'ların evine telefon edeceği konusunda verdiği sözü hatırına getirdi. Memur dostça bir iyi geceler dedikten sonra giriş salonunu boydan boya geçerek gündüzleri müdür yardımcılarından birinin kullandığı boş masalardan birine yanaştı. Garden District'te Mark Prescott adına bir adresin telefon numarasını buldu ve santraldan numarayı bağlamalarını istedi. Uykulu bir kadın sesi cevap vermeden önce telefon uzun uzun çaldı. Kendini tanıttıktan sonra Bayan Prescott'tan Anna'ya bir mesajım var dedi. Ses çok belirgin bir güneyli şivesiyle cevap verdi.
Ben Anna'yım. Bayan Marshall iyi ya.
İyidir. Yalnız bu gece otelde kalacağını size söylememi rica etti. Kahya kadının sesi
kim olduğunuzu bir kere daha tekrarlar mısınız diye sordu.
Peter sabırla anlattı. Bakın, kontrol etmek istiyorsanız neden buraya bir telefon etmiyorsunuz? Burası St. Gregory Oteli. Santral'dan müdür yardımcısının masasını istersiniz.
İçinin rahatladığı belli olan kadın, peki bayım, öyle yapacağım dedi.
Bir dakikadan az bir zaman içinde hatlar tekrar birbirine bağlanmıştı. Kadın,
tamam, şimdi kim olduğunuzdan eminim. Babası gidiyor filan da bayan Marshall için kaygılanıyoruz.
Telefonu yerine koyan Peter tekrar Marshall Prescott'u düşünmeye başladığını fark etti. Irzına geçmeye kalkmalarından önce neler olup bittiği konusunda ertesi gün kızla konuşmaya karar verdi. Örneğin dairedeki karışıklık, cevaplandırılamayan bir takım sorular getiriyordu insanın aklına. Şef Komi'nin masasından Herbie Chandler'ın kendisini gizli gizli süzdüğünün farkındaydı. Peter yanına giderek kısaca, 11. kattaki bir karışıklığa bakmanızı istemiştim sanıyorum dedi. Chandler'ın Sansar'ınkine benzeyen ince uzun suratı bir çift masum ifadeli gözü çerçeveliyordu.
Ama Mr. Mac gittim, tam çevresinde dolaştım ama hiçbir gürültü yoktu.
Herbie demek en sonunda oldu diye düşündü, dayanamamış ve sinir içinde 11. kata çıkmıştı. Ama daha önce meydana gelen karışıklık adam geldiği sırada yatıştığı için hiçbir şey duymamış ve içi rahatlamıştı. Giriş salonuna döndüğü zaman da iyi bir haberle karşılaşmıştı. İki kız da otelden dikkati çekmeden ayrılmışlardı.
Demek ne iyi bakmış ne de iyi dinlemişsin.
Herbie Chandler inatla başını olumsuz anlamda salladı.
Bütün söyleyeceğim şey budur. İstediğinizi yaptım Mr. Mac. Bu bizim işimiz olmasa bile siz bana yukarı çık dediniz, ben de çıktım.
Peki. İçgüdüsü Şef Komi'nin anlattıklarından daha fazlasını bildiğini söylemesine rağmen işi uzatmamaya karar verdi. Birkaç soruşturma yapacağım. Belki seninle daha sonra konuşurum gene.
Giriş salonunu tekrar geçip bir asansöre bindiği sırada hem Herbie Chandler'ın hem de Ogilvy'nin kendisini seyrettiklerini biliyordu. Bu kez sadece bir kat çıkarak birinci asma kata indi.
Christine Peter'ı bürosunda bekliyordu. Kız papuçlarını çıkarmış ve 1,5 saat önce oturmakta olduğu yüksek arkalıklı koltuğu ayaklarını altına alıp oturmuştu. Gözleri kapalıydı. Düşünceleri zaman ve bulundukları yerden belli ki çok uzaklardaydı. Peter içeri girdiği sırada kız gözlerini açıp baktı.
Peter, sakın otelde çalışan biriyle evlenme. Bunun sonu yok dedi.
Kristin çok yerinde bir uyarı bu diye karşılık verdi. Hani şu Rokatsın'a benzeyen ahçıbaşı yardımcısı yok mu? İşte ona bitiyorum. Bunu sana daha önce söylememiştim değil mi?
Ayaklarını uzatarak pabuçlarını giydi.
Başımızı ağrıtacak başka şey var mı?
Peter, Kristin'i görmek ve sesini duymaktan o kadar memnundu ki güldü. Genellikle başkalarının dertleri var, yolda anlatırım.
Nereye gidiyoruz?
Otelin dışında olsun da neresi olursa olsun, ikimize de bugünlük bu kadarı yetti.
Kristin düşündü. Fransız mahallesine gidebiliriz. Orada bir sürü açık yer var. Eğer benim eve gelmek istersen sana omlet yaparım. Omlette üstüme yoktur.
Peter kızın ayağa kalkmasına yardım ettikten sonra kapıya doğru götürdü. Çıkarken de büronun ışıklarını söndürdü.
Gerçekten yemek istediğim şey omletmiş de haberim yokmuş dedi.
9. bölüm. Yağmurdan sonra yerlerde kalan su birikintilerinin yanından geçerek otelden 1,5 blok ileride sıra sıra otomobillerin dizili olduğu park yerine yürüdüler. Tepelerindeki bulutlar fırtına başlangıcından sonra dağılıyordu. Dolunay'a yakın bir yer vardı. Kentin merkezi yavaş yavaş sessizleşmekteydi. Bu sessizliği arada bir geçen bir taksinin ve karanlığa gömülen yapıların arasından geçerken boşlukta yankılanan ayak sesleri bozuyordu. Gözünden uyku akan park bekçisi Christie'nin Volkswagen'ini getirdi. Peter sağdaki koltuğa çakı gibi kıvrılarak oturdu. İşte hayat bu. Şöyle biraz yayılsam rahatsız olmazsın ya. Şoför yerinin arkasına kolunu uzattı ama Christie'nin omuzlarına pek dokunmuyordu. Kanal Caddesi'nde trafik ışıklarının geç işaretini beklerken orta caddede yeni soğuk hava tesisatı yapılan otobüslerden biri önlerinden kayarak geçti. Kız hatırlattı. Ne olup bittiğini anlatacaktın hani? Peter kaşlarını çatarak düşüncelerinin akışını yeniden otele yöneltti. Sonra da Marsha Prescott olayı hakkında ne biliyorsa kısa cümlelerle anlattı. Christine sessizce dinliyor, Peter konuşurken arabayı kuzeydoğu yönünde sürüyordu. Peter Herbie Chandler'la konuşmasını ve adamın anlattığından daha çok şey bildiği hakkındaki kuşkularını söyleyerek sözlerini bitirdi.
Herbie her zaman çok şey bilir. Onun için de otelde bu kadar uzun süre kaldı.
Peter kısaca otelde kalmak her şeye verilecek bir cevap değildir dedi.
Christine de kendisinin de bildiği gibi bu yorum otel içindeki beceriksizleri değiştirmek için duyduğu sabırsızlığı istemeden açığa vurmuştu. Normal idare edilen bir iş yerinde açıkça belirginleştirilen yönetim yetkisiyle bu gibi sorunlar olmazdı. Ama St. Gregory'de örgütlenme için yazılması gerekli bir sürü şey belirtilmemişti bile ve son sözde hep Warren Trent'indi. Adam da karara kendine özgü değişken uyuyla varırdı. Cornell Üniversitesi Otel İşletmeciliği Fakültesini iftar listesinde bitiren Peter, daha değişik şartlar altında aylar önce başka yerde daha tatmin edici bir iş aramaya karar verirdi. Ama durum normal değildi. St. Gregory'ye daha uzun bir süre başka yerde iş bulma olanaklarını engelleyecek bir durumda gelmişti. Bazı zamanlar iş hayatını ne kötü bir hale soktuğunu kara kara düşünürdü. Ama dürüstlükle kendi kendine açıkladığı bir şey vardı ki o da bu durumdan hiç kimsenin değil sadece kendisinin suçlandırılması gerektiğiydi. Cornell'i bitirdikten sonra çalışmaya başladığı Waldorf'ta Peter McDermott geleceği sağlam parlak bir gençti. İkinci müdür yardımcısı görevindeyken bir üst yere atanması önerilmiş, oysa talihsizlik ve aptallığı araya girmişti. İşinin başında ve otelin başka bölümünde bulunması gerekirken kadın müşterilerden birinin odasında kendinden geçmiş bir halde baskına uğramıştı. O zaman bile cezasını çekmekten kurtulabilirdi. Otellerde çalışan yakışıklı genç adamlar yalnız kadınlardan teklif almaya alışırlar. Çoğu kere de iş hayatlarının bir döneminde bunlar karşısında yenilgiye uğrarlar. Bu durumlardan haberi olan otel yönetimleri tek çizmeyi aşma olayını cezalandırma eğilimindedirler ve sert bir uyarıyla bu tür bir olayın tekrarlanmamasını isterler. Ne yazık ki iki unsur Peter'a komplo hazırlamıştı. Kadının kocası özel dedektiflerin yardımıyla olayın ortaya çıkması işine karışmıştı. Daha sonra da otelde çalışan işçilerin bile öğrendikleri berbat bir boşanma davası açılmıştı. Böyle şeylerden de bütün oteller nefret ederlerdi. Bu kadarı yetmezmiş gibi üstelik kendi başına suçunun cezasını çekmişti. Waldorf hezimetinden 3 yıl önce Peter McDermott ani bir kararla evlenmişti. Ama bu evlilik kısa bir süre sonra ayrılıkla sonuçlanmıştı.
bir bakıma yalnızlığı ve hayal kırıklığı yüzünden oteldeki olay meydana gelmişti. Boşanma nedenini göz önüne almadan ve hemen hazırlanan deliğini kullanan Peter'ın dargın bulunduğu karısı başarıyla boşanma davasını açmıştı. İş kepazece kovulmak ve önemli otellerin kara listesine geçmekle sonuçlanmıştı. Hiç kuşkusuz kara listenin varlığı hiçbir otel tarafından kabul edilmemişti. Ama Peter McDermott'un iş müracaatları birbirleriyle zincirleme ilişkisi olan bir seri otel tarafından kesinlikle geri çevrilmişti. Sadece bağımsız bir otel olan St. Gregory'de iş bulabilmişti. Warren Trent'le zekice Peter'ın maaşını onun çaresizliğine uygun bir şekilde ayarlamıştı. Bunun için de bir saniye önce otelde kalmak her şeye verilecek bir cevap değildir derken gerçekte var olmayan bir bağımsızlıktan söz etmişti. Şimdi Kristen'in bu düşüncesini anlamasından kuşkulanıyordu. Kızıl ufak arabayı ustaca daracık Burgundy Caddesi'nden geçirip Fransız Mahallesi'nin yanından dolaştırarak yarım mil güneye Mississippi Nehri'ne paralel sürüşünü seyrediyordu. Kristin daha aydınlık ve kalabalık olan iki blok ötedeki Burden Caddesi'nden sallana sallana çıkan bir grup sarhoşu ezmemek için birden yavaşladı. Sonra da bilmen gerektiğini sandığım bir şey var. Curtis O'Keefe yarın sabah geliyor dedi. Peter duymaktan korktuğu bu haberi beklemiyor değildi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 63.